Kitaptan Kitaba. Rabbani Eğitim. Eser Adem Ergül. Seslendiren Huzeyfe Dalmaz.
Arzuların köleliğinden kurtuluş reçetesi. Kaynağını her zaman doğru tespit etmek mümkün olmasa da, iç dünyamızda ulvi ya da süfli nihayetsiz bir arzular coşkusunu hep hissederiz. Kimi duygular bizi aşağılara, aşağılık bayağı işlere doğru çekerken, kimileri de bizi ötelere, yüceliklere doğru kanat çırpmaya davet eder. Esfel-i safiliğine, aşağıların aşağısına doğru davet eden iç seslerimiz, nefsani ve şeytani arzuları oluştururken, yüceliklere ve güzelliklere çağıran iç ilhamlarımız, ruhani ve rabbani seslenişlerdir. Ham insan, diğer bir ifadeyle iç arınmışlığını gerçekleştirememiş kişilikler, çoğu zaman aşağılık arzuların tasallutundan kendilerini kurtaramazlar. Zira bu nevi duygular, yüz aşağı iner gibi ve esiri haline getiriverir. Hatta öyle ki zamanla bu arzular putlaşır, kişinin ilahı haline dönüşür. Ayet-i kerimede buyrulan, arzularını ilah haline getiren kimseyi gördün mü? Furkan Suresi 43. İfadesi bu nevi kimselerin düştüğü perişanlığı ifade eder. İçimizde oluşan ulvi duyguları hissetmek ve onların peşine takılıp yüceliklere doğru yükselmekse yokuş çıkmak gibi zordur. Ancak unutmamak gerekir ki cennetler ve güzellikler bu tırmanışların nihayetinde ulaşılabilecek sonuçlardır. Kolayı bırakıp zora talip olmak, aşağı inmek varken yukarı tırmanmayı seçmek zor iştir. Fakat büyük kazanç da buradadır. Kolaycılıkta kaybedişler söz konusuyken, diğerinde kalite ve zaferler elde etme imkanı vardır. Hiç şüphesiz bu sonuca ulaşmak için ciddi bir irade disiplinine ve arzuların mahkumu değil, hakimi olma becerisine ihtiyaç vardır. Bu nasıl sağlanacaktır? İşte Rabbani terbiye metodolojisinde bu neticeye ulaştıracak en önemli vasıtalardan biri olarak oruç ibadeti dikkatimizi çekmektedir. İnsanın kendi kişiliğini her çeşit tehlikeye karşı koruma ameliyesine Kur'an-ı Kerim takva adını verir. Kişiliğe zarar verecek şeyler hem dünya hem de ahiret hayatına yönelik olabilir. Özellikle de şahsiyeti kirleten, sönükleştiren, insaniyet kalitesine zarar veren her şeye karşı kendini koruma melekelerinin canlı ve dinamik tutulma faaliyetlerine takva denilmiştir. İşte oruç ibadeti tam da bu melekelerin sıhhatli bir şekilde çalışmasına vesile olan bir ibadet olarak Kur'an'da şöyle takdim edilmiştir. Ey iman edenler! Takvalı olasınız. Tam bir şekilde korunabilesiniz diye sizden evvelki ümmetlere farz kılındığı gibi sizin üzerinize de oruç farz kılındı. Bakara Suresi 183. Orucun mahiyetine baktığımız zaman, onun yemek ve içmek gibi bedenimizin en tabii ihtiyaçlarına karşı belli bir müddet uzak durabilme eğitimi verdiğini görürüz. İç isteklerimize karşı daha yüce bir emre uyarak dur diyebilme dirayetini talim eder gibidir. Bu yönüyle o hem irade disiplini vermekte hem de hak katında dinin en temel nişanı olan hakka teslimiyeti şuur altına yerleştirmektedir. Allah adına en temel ihtiyaçlarına bile dur diyebilen bir irade disiplini, kişiyi arzuların kölesi olmaktan kurtaracak bir iç direnişe hazırlamaktadır. İyi düşünülürse bunun kişiyi kendisinin efendisi olmaya doğru götüren çok önemli bir eğitim olduğu anlaşılacaktır. Bu eğitim, rastgele bir hayat tarzından bilinçli bir yaşama iradesine sıçrayış eğitimi demektir. Esen rüzgara göre hareket eden, hafif meşreplikten kurtulup, gideceği yeri kendisi tayin edebilen bilinçli bir karakteri kuşanmaktır. Oruç aynı zamanda samimiyet eğitimidir. Zira Allah'tan başkasının muttali olamayacağı bir şekilde o ibadeti şartlarına riayet ederek yerine getirebilmek, kişide dürüstlük ve samimiyet kalitesi oluşturacaktır. İki yüzlülükten kurtuluş demek olan bu durum, kişinin kendisine kazandırabileceği en önemli erdemlerden biridir. Bedenle manevi duygular arasında ciddi bir ilişki vardır. Oruç, bu ilişkiye dikkat çeken önemli bir uygulamadır. Bedenin arzularına kilitlenmek, ruhani cihazların çalışması önünde en önemli engellerden biridir. İnsanı sığlaştırır, sıradanlaştırır ve hatta hayvanileştirir. İşte oruç, insana kendi hakikatini tanıtan bir mürebbi gibidir. İnsan ruhuna önem veren bütün mistik çalışmalarda yeme disiplini önemli bir yer tutar. Bu tür eğitimlerde insan duyularının keskinliğini artırmak ve hatta yeni yeni gözler açmak için az yeme disiplinine başvurulur. Hemen hemen bütün dinlerde de durum aynıdır. İslam medeniyetinin şahsiyet terbiyecileri diyebileceğimiz sufilerin de az yeme konusuna ciddi bir şekilde dikkat çektikleri bilinen bir husustur. Öyleyse Rabbani eğitim metotlarından biri olan oruç ibadetinin bizim hissedemediğimiz bir takım manevi pencerelerin açılmasına vesile olduğunu söylemek de pek âlâ mümkündür. Buradan hareketle diyebiliriz ki oruç sayesinde idrak seviyesinde de ciddi gelişmeler sağlanmaktadır. Oruç ibadetinin verdiği bir diğer eğitim de nefsani duyguların köreltilmesi ve ruhani duyguların harekete geçirilmesidir. Açlık ve az yemek sayesinde gurur ve kibir duyguları yerini tevazuya bırakır. İnsan kendi haddini bilir. Rabbine karşı boynu bükük olur. Nankörlükten kurtulur, şükür duygularıyla dolar. Sabır gibi bir fazilete kavuşur ki bu vasıf bütün muvaffakiyetlerin anahtarı gibidir. Sabır ve sebatkarlık ilahi rahmeti kulun üzerine çeken önemli faziletlerdir. Oruç, en temel nefsani arzulardan biri olan cinsel arzuların kontrol edilmesinde de son derece tesirlidir. Şehveti dizginleyememek birçok taşkınlığın ve sapkınlığın temelini oluşturmaktadır. Tarih boyunca fert ve toplumların kokuşmasında ve yok olup gitmesinde bu husus çok etkili olmuştur. İşte oruç bir anlamda şehveti de terbiye eden ve onu makul bir çerçeveye oturtan bir ibadet şeklidir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu tavsiyesi orucun bu alandaki eğitim rolüne dikkat çeker mahiyettedir. Ey gençler topluluğu! İçinizde evlenmeye gücü yetenler, evlensinler. Çünkü evlilik, gözü haramdan korumada ve iffeti muhafaza etmede en uygun yoldur. Kim de evlenmeye gücü yetmezse oruç tutsun. Zira oruç, şehveti kesmede tesirli bir yoldur. Sayılan bu tesirlerden ayrı olarak, daha bizim henüz keşfedemediğimiz, daha nice sırları kendinde barındıran bu oruç ibadeti, Rabbani terbiye metodolojisinde isteğe bağlı tavsiye edilen bir eğitim vasıtası değil, farz kılınan bir terbiye usulüdür. Bu hususta ayrıca düşünülmeye değer bir hikmeti ilahidir. Demek ki bu ibadetin eksikliğinde şahsiyette ciddi boşluklar oluşacak ve hastalıklar ortaya çıkacaktır. Kişilik tortuları ve arınma pratiği. Temizlik, bulunduğu yere daima güzellik verir. Kir, pas ya da pislikse bulunduğu yeri çirkinleştirir, kemali noksanlaştırır. Temizlik, güzelliklere bir davetiyeyken, kirlilik, mikroplara ve hastalıklara bir çağrıdır. Temizliğin de, kirliliğin de birçok veçesi ve boyutu vardır. Zihnin kirlenmesi, duyguların kirlenmesi, ahlak ve davranışların kirlenmesi, bedenin kirlenmesi, çevrenin kirlenmesi gibi daha birçok kirlenme çeşidinden bahsetmek mümkündür. Kirliliğin görüneni olduğu gibi bir de görünmeyeni vardır. Temizlikte üst sınır olmadığı gibi kirlilikte de alt sınır söz konusu değildir. Temizin daha temizi, kirlinin de daha kirlisi elbette vardır. Sonuçta ise kişiliğin arınmışlığı ya da kirlenmesi söz konusudur ki esas mesele de budur. Yani arınmış, tertemiz bir kişiliğe ulaşmak, bedeni temiz, zihni temiz, kalbi temiz, duyguları temiz ve nihayet hayatı temiz bir şahsiyet haline dönüşebilmek. İşte Kur'an-ı Kerim'de ve Hazreti Peygamber'in sünnetinde de temizliğin ve kirliliğin birçok çeşidinden ve boyutundan bahsedilir ve hedef olarak da tıp, tertemiz bir şekilde ilahi huzura gelinmesi tavsiye edilir. Cennete tertemiz olanların girebileceği bildirilir. Hatta ayet ve hadislere bu gözle bakılacak olursa, insanların hak katında temizlik derecelerine göre kabul gördüklerini söylemek bile mümkün olur. Kur'an-ı Kerim'de içki, kumar, falcılık gibi haramlar pislik olarak bildirildiği gibi Allah'a ortak koşma anlamındaki şirk de ağır bir necaset olarak nitelenmiştir. Öyleyse kişiliklerimiz bilerek ya da bilmeyerek zaman zaman kirlenebilmekte, mikrop kapabilmekte ve hastalanabilmektedir. Dava, temizlenebilmek, temiz kalabilmek ve Hakk'ın huzuruna yüz akıyla tertemiz varabilmektir. İşte bu nasıl sağlanacaktır? Maddi bedenimiz ve çevremiz, su ve benzeri bir takım temizlik malzemeleriyle temizlenebilecektir. Ancak zihin dünyamız, kalp alemimiz, ahlak ve davranışlarımız, kısaca kişiliğimiz nasıl arınacaktır? Burada da ilahi terbiyenin irşadına ihtiyacımız vardır. İnanç ve zihin dünyamızdaki pislikler, ancak ilahi mesajlarla bildirilen esasları doğru bir şekilde anlamak ve onlara tam olarak inanmak suretiyle temizlenebilecektir. Biz bunların belli başlılarını birinci bölümde şuur dinamikleri olarak ele almıştık. Kalp alemimiz ise doğru bir inançla birlikte istiğfar, evrad-ü eskar, tefekkür ve murakabe gibi manevi gıdalarla ve nefisleri teskiye edecek manevi tabiplerin irşat ve tasarruflarıyla temizlenebilecektir. Bilinen ve hissedilen pisliklerden arınmak nispeten kolaysa da bilinmeyen ve fark edilemeyen kirlerden arınmak o kadar kolay değildir. İşte bu ve benzeri kirliliklerden şahsiyetimizi arındıracak daha başka vasıtalara da işaret edilmiştir ki bunların başında infak, zekat ibadeti gelir. Hatta öyle ki paylaşımcı ve verici bir kimliğe bürünmeden temizlenmek ve temiz kalmak neredeyse imkansız gibidir. Şimdi şu ayete bu gözle bir bakalım. Onların mallarından, onları kendisiyle arındıracağın ve geliştireceğin bir sadaka al. Tevbe Suresi 103. Vererek arınmak ve gelişmek bir Kur'an terbiyesidir. Cömertlik damarlarının açılması, kişiliğimizde şerh-i sadr, gönül genişliği ameliyesi gerçekleştirir. Bütün sıkıntıların ve huzursuzlukların temelinde gönül darlığı ve geçimsizlik vardır. İşte bu hastalığın Kur'ani reçetesi infak ehli olmaktır. Veren el olmak, cimrilik illetinden kurtulmaktır ki, Kur'an-ı Kerim bu sonucu tehlike hududunu geçip kurtuluşa erişmek anlamında felaha ermek diye vasıflandırır. Cömert insanlar, etraflarına pozitif enerji yaydıkları gibi onlardan da pozitif enerji devşirirler. Hem kendileriyle hem de etraflarıyla barışık bir hayatları olur. Bu anlamda yeni tabirle duygusal zekaları gelişmiş kimseler olurlar ki bu da onlara başarı kapılarını ardına kadar açar. Ayet-i Kerime infak ehlinin bir taraftan iç arınma yaşarken diğer taraftan da gelişeceğini ifade ediyor. Elbette gönül darlığından kurtulan kimseler yeni yeni heyecanlarla farklı ufuklara doğru yol bulmaya çalışacaklardır. Hatta şu ayet-i kerime infak ehli olmayan kimselerin hayırlı zirvelere, fazilet ve erdemlere doğru asla yükselemeyeceğini tüm aleme açıkça ilan etmektedir. Kendiniz için özenle ayırdığınız şeylerden, başkaları için harcamadıkça gerçek erdeme ulaşmış olamazsınız. Ve her ne kadar harcarsanız, şüphesiz Allah ondan tamamıyla haberdardır. Âl-i İmran Suresi 92. Vermek, kişilik kalitesini geliştirmede bu kadar önemli olduğu içindir ki, Kur'an'da çok sayıda ayet bu konuya ayrılmıştır. Bir vazifesi de nefisleri arıtıp geliştirmek olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de nebevi terbiye usulünde verme terbiyesi üzerinde ısrarla durmuştur. Hatta bir hurması olanın yarısını paylaşmasını tavsiye ederek hemen herkesin infaktan nasip almasını istemiştir. Öyleyse kişiliğimize Rabbani terbiye verme yolunda infak terbiyesi vazgeçilmez bir eğitim müfredatı olmak durumundadır. Veren insan, verdiği kimseden çok esasen kendine faydalı olmaktadır. Yani vermek aynı zamanda kişiliğimize yaptığımız en önemli yatırımlardan biridir. Rabbani terbiye sadece teorik anlamda şuur oluşturan zihinsel bir faaliyet değil, o aynı zamanda pratik ve aksiyonla beraber şuur oluşturan ve kişiliği dönüştüren bir eğitim modelidir. İşte infak da böyle bir pratiktir ki neticesi arınmışlık ve yüceliştir.
Kitaptan kitaba. Rabbani eğitim. Eser Adem Ergül. Seslendiren Huzeyfe Dalmaz.